Ayrım 23, Beni Sen Öldür, Maraş 78, Aziz Tunç, sayfa 393. Ali Uzunpınar, Gül'ün Alaca Mezar Köyü, 1931. Ali Uzunpınar'ın evi iki katlıydı ve kendisine aitti. Bağlar başındaydı evleri. Kendileri üst katta oturuyorlardı. Evde Abbas, Hasan, İbrahim, Abidin ve Hüseyin adlı 5 erkek kardeşle baba Ali dayı ve eşi Hatice Ana yaşıyordu. Alt katta Afşin'in Türksev'in köyünden sünni bir kiracı oturmaktaydı. Kiracıları YSE'de çalışan bir görevliydi. Kiracı ile aralarında dostluğa dayanan bir ilişki vardı. Aralık ayının soğuk bir günüydü. Ayaz'ın dışarıda suyu dondurduğu günlerdi. Hatice Uzunpınar kahvaltıdan önce sobayı yakmak istedi. Evin balkonunda çalı çırpı vardı, kışın yakmak için toplanıp istif edilmiş. Onlardan bir kucak getirip sobaya doldurdu. Sobadaki odunları tutuşturarak yanmalarını bekledi. Ev halkının hepsi uyanmış, yataklarından çıkmışlardı. Hasan henüz yatağında dersini çalışıyordu. Uzunpınar ailesi 5 oğlanla birlikte kahvaltı yapmaya hazırlanıyordu. Dışarıdan gelen gürültüler üzerine kahvaltı yapacak halleri kalmadı. Ayrıca mahallede ve şehirde olanları da duymuşlardı. Zaten akşamdan beri sokakta dehşetli bir vahşet havası estiriliyordu. Bütün bunların üstüne bir de şu an hazırlanan saldırı kimse de kahvaltı yapacak iştah bırakmamıştı. Yine de alışkanlıklarını terk etmek, olağanüstü bir durumun varlığını kabullenmek kimsenin hoşuna gitmiyordu. Sokakta birikmiş olan kalabalığın çok başka bir topluluk olduğu hemen anlaşılıyordu. Hiçbir kalabalığa benzemiyordu bunlar. Korkutucu bir hırs, hınç ve düşmanlık vardı gözlerinde. Kontrolsüz bir yığın halinde sağa sola saldırıyorlardı. Alilerin evine doğru yönelen grup hızlı adımlarla ve dağınık bir halde yürüyordu. Korkunç bir görüntü veriyorlardı. Kin kusan bu gürültüler bahçeye dolduğunda soba yanmaya henüz başlamıştı. Hasan yorganın altından çıkmamış ancak kitabını bırakmıştı. Ellerinde tüfekler, bıçaklar ve başka nesnelerle eve yaklaşıyorlardı. Ali bunlarla konuşmayı düşündü bir an, denemek istedi. Böyle ulu orta yerde bize ne edecekler diyordu Hatice'ye. Telaşlanma dedi. Belki bir yolu bulunur, hepsi bizi tanıyor dedi. Neden bize kötülük yapsınlar dedi. Öyle olmasını umdu. Dediklerine kendisi de inanıyor muydu bilinmez. Ama bunların olmasını umuyor, arzu ediyordu. Kısa sürede Ali'nin evini çepeçevre kuşatmışlardı. İçeriye taş ve paçavra atıyor, evdekilerin çıkması için bağırıyor, tehdit ediyorlardı. Ali biraz önce düşündüklerinin gerçeğe uygun olmadığını veya gerçeğin düşündüğünden farklı olduğunu gördü. Evin penceresine çıkarak ne istiyorsunuz diye sorduğunda sen Müslümansan salavat getir bakalım diye hükmeden bir biçimde seslendiler. Ali isteneni itiraz edemeyecekleri bir biçimde yerine getirdi. Yine de saldırıdan vazgeçmediler. Evdekilerin dışarı çıkmasını istemeye, bu amaçla tehditlerde ve hakaretlerde bulunmaya devam ettiler. Ellerinde bulunan satırları sallıyor, kazmalarla evin duvarlarını yıkmaya çabalıyorlardı. Evin önünde ve çevresinde sıkılan silahlar, atılan dinamitler ve yanıcı paçavralarla ev artık savaş alanı gibiydi. İçeridekiler için olacakları hazırlamaktan başka yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Evin iç odalarından birisine sığındılar. Ev ahalisinin tamamı esas saldırının babalarına yapılacağını düşünerek onun en uygun yere saklanmasını istediler. Baba Ali Uzunpınar çocuklarının ısrarıyla bu öneriyi kabul ederek odanın dışında buzdolabının arkasına saklandı. Ali katiller evin içine girdiklerinde arkasına saklandığı dolabın hiç de sağlam olmadığını görmüştü. Saldırılar başladığından beri evin içindekiler artık titremiyorlardı. Garip bir soğukkanlılık içindeydiler. Hatice Ana çırpınıyordu. Çocuklarını kontrol ediyor. İçerideki yangının büyümesini engellemeye çalışıyordu. Dışarıdakiler engelsiz bir ortamda katliamlarını yapıyor olmanın rahatlığı içindeydiler. Evin dış duvarlarından içeriye atladı ikisi ellerinde tüfekleriyle. Onları daha başkaları takip etti. Sonra bahçe kapısını kırdılar. Bahçenin içi dolmuştu birkaç saniyede. Evin giriş kapısına yüklenmeleriyle içeri doluşmaları bir oldu. Duvardan atlayarak dış ve iç kapıyı kırarak evin içine girenlerin sayısı artmaya başlamıştı. Kapıyı kırıp içeri girmeye çalışırlarken bile durmadan kurşun sıkıyorlardı. Zaten artık evin her tarafı dolmuştu kan akıtıcılarla. Çocukların saklandığı odanın kapısı açıldı ve silahlar titreşen çocukların üstüne ölüm kusmaya başladı. Çocuklar ana bizi kurtar diye serçeler gibi çığırışıyorlardı. Hasan vuruldu ilk önce. Düştü yere cansız. Arkasından Abidin. Hatice koştu Hasan'ına. Kanıyordu Hasan'ın taze çocuk bedeni. Baktı iyicene yaralıdır diye düşündü. Hiçbir hareket yoktu Hasan'da. Çılgın gibiydi. Biraz ötede yatan Abidin'e koştu. O da vurulmuş yatıyordu. Saçlarını yoluyordu tutam tutam. Yanaklarını parçalıyordu tırnaklarıyla. Az önce kucakladığı Hasan'ın kanı, şimdi kucağındaki Abidin'in kanına karışıyordu. Tırnakladığı yanaklarından süzülen kan, çocuklarının kanıyla buluşuyordu. Ahlarının göğe karıştığı anda Hatice ana da vuruldu. Vurulduğunu farkında bile değildi. Abbas'a sıktı bir başkası kurşunlarını, o da yaralandı. İbrahim'e yöneldiler. Kesici bir aletle yaralamışlardı her tarafını. Kafasını kırmışlardı, kan okuyordu. Yetinmediler. Düşmanlığın derinliği o denli fazlaydı ki tatmin olamıyorlardı. Kurşun sıktılar, İbrahim ağlamadı. Acısını belli etmedi. Sadece onların yüzüne karşı kustu ve düştü oracağa. Hatice ana yaralarına, vücudundan akan kana bakmıyor, bunları görmüyordu. Canhıraş bir çabayla çocuklarını korumaya, saldırganları geriletmeye çalışıyordu. Gücü yetmiyor, elinden bir şey gelmiyordu. Hatice ananın üstüne çıkıyor, tepeliyor, ellerindeki sopalarla, tekmeleriyle ve katil elleriyle vuruyorlardı. Ali Uzunpınar saklandığı yerden dışarı fırlayarak vurmayın diye atıldı ortaya. Değneklerle ve aralıksız bir biçimde Ali'ye vurmaya başladılar. Ali çığlıklarını kontrol edemiyordu. Bağırıyor mu, ağlıyor mu anlaşılmıyordu. Ali Uzunpınar yardımcı olmaları için askeriyeye gitmek istiyordu. Bu amaçla sokağa çıkmaya çalışıyordu. İlk fırsat bulduğunda koşmaya başladı, peşine düştüler. Onun kaçtığını gören Yusuf Tanko'nun, asıl Alevi dedesi kaçıyor diye bağırması ve tahrik etmesi Ali Uzunpınar'ın yakalanmasını hızlandırdı. Saldırganlar Ali'yi yakalayarak kafasına kaput geçirmişler ve etkisizleştirmişlerdi. Üzerine çöken ağırlığın altına sesi kesilmişti Ali dayının. Kafasını kaputun içinde tutarak nefes almasını imkansızlaştırdıkları Ali dayıya vuruyorlardı durmadan. Ali dayı düşmüş, yerdeydi. Kafasına doladıkları kaput düşmüş, nefes alması mümkün hale gelmişti. Ali dayı nefes alabildiği için kendisine gelmeye başlamıştı. Başında bekleyen kalabalık sağından solundan vurmaya devam ediyordu. Yerde yatan yarı baygın adama. Avını izler gibi bakanlardan birisi silahını boşalttığında diğerleri de ellerinde ne varsa onunla vurmaya başladılar. Vura vura öldürdüler Ali'yi. Ali'nin son sözü tamamlanmamıştı. Abidin diyor, Hasan diyor, yapmayın diyordu. Katliam tamamlandığında yarım kalan Ali'nin sözü oldu. Biraz sonra Ali dayının cansız bedeni yatıyordu yerde. Birkaç kişi ceplerini boşalttı fırsattan istifade. Kürt Alevi katliamcı. Ali'nin peşine düşülmesini hararetle isteyen ve bunun için bağırarak Alevi dedesi kaçıyor yakalayın diye tahrik eden Yusuf Tanko bir Kürt ve Alevidir. Yani soyunun kırılması için çalışan keklik rolünü oynamıştır o an. Belki üç kuruşluk bir yağma için, belki de katillerin gözüne girebilmek arzusuyla. Ya da ötekileştirmenin yarattığı canavarlık böyle bir şeydi belki. İnsan olmaktan, kendisi olmaktan çıkarak düşmanına dönüşmek nasıl bir şey diye merak edenler için oldukça zengin bir sosyolojik laboratuvar gibidir bu gelişmeler. Askerden silah isteyen katil. Uzunpınarların evinde yaşanan katliamda devletin güvenlik güçleri yoktu. Bütün katliam boyunca olduğu gibi. Ayrıca katiller katliam günlerinde ve katliam alanında askerleri hiçbir zaman engelleyici güç olarak görmemişlerdir. Her mahallede ve katliamın yaşandığı tüm günlerde katiller bazen askerleri kendilerine yardımcı güç olarak görmüşler, bazen de kendilerini askerlerin yedek gücü olarak tanımlamışlardır. Uzun Pınarlara yapılan saldırıda bu durumun tipik bir örneği yaşanmıştır. Katliam yapıldıktan, insanlar katledildikten, evler yakılıp yağmalandıktan sonra gelen askere yapılan katliamı yeterli görmeyen saldırganlardan birisi bir subaya "Bana da silah verin, ben de size yardımcı olayım." diyordu. Subay herhangi bir işlem yapmadan dinleyebiliyordu bu katliamcıyı. Sünni evi boşaltılıyor. Katliamın yapıldığı evin yakınlarından birisinin daha evi yakılmış, yağmalanmış, içindekiler yaralanmışlardı. Ancak Uzunpınarların evinde oturan kiracı Türk Sünni olduğu için onun evinin yakılmamasına özel bir dikkat gösterilmişti. Söz konusu evin sahibi Elif sabah kahvaltısı için ekmek almaya gitmişti. Evin bahçesine girdiğinde kiracısı Cuma, "Ben ekmek almaya gitmedim, fazla varsa bize de ekmek ver." dediğinde Elif hiç tereddüt etmeden iki ekmeği komşusu ve kiracısı Cuma'ya verdi. Biraz sonra saldırı başladığında Cuma'nın oturduğu eve de ateş atılmıştı. Cuma hızla dışarı çıkarak "Ne yapıyorsunuz? Müslüman Müslümana bunu yapmaz." dediğinde "Cuma sen burada mısın?" diyen bir ses saldırıyı durdurmuş ve durumu anlamak için Cuma ile görüşmeye başlamıştır. Cuma'nın bu evde oturduğu anlaşıldığında Cuma'nın evi boşaltması beklenmiş ve ondan sonra yeniden eve yönelik saldırılara devam edilmiş, evlerin yıkılması gerçekleştirilmiştir. Yakılacak evlerin yanlışlıkla Sünni evi olmamasına böylece gereken dikkat gösterilmiştir. Katliam ara vermeden devam ediyordu. Uzunpınar ailesinin çocukları ve baba katledilmişlerdi. Ali Uzunpınar katledildiği yerde yatıyordu. Hafif kıvrılmıştı bedeni. Hatice Uzunpınar çırpınıyor, ağlıyor, bağırıyor, çığlık atıyordu. Ne yaptığının farkındaydı, ne de yapması gerekenleri biliyordu. Yardımcı olacak hiç kimse yoktu ortalıkta. İçi yananlar varsa da korkularından açığa çıkamıyorlardı. Bütün şehir, bütün mahalle, dağlar, taşlar, şu göz dolusu yayılan ova, her şey düşman olmuştu. Havada güneş yoktu, kapkara bulutlar kaplamıştı. Halbuki ne çok sevmişlerdi Maraş'ı. Öylesine bağlanmışlardı ki bütün tanıdıklarına Maraş'ı övgüyle anlatıyorlardı. İnsanın evi, sokağı, şehri düşman olur mu? Ali ve ailesi bu sokakta edinmişti sevinci mutluluğu. Bu sokakta oturmuştu komşularıyla. Bu bakkalla etmişti günlük yarenliklerini. Bu manavdaydı aldığı en güzel kirazlar. Burada içtiler akşam çaylarını. Çocukları burada oynadılar en güzel oyunları. Ama şimdi burada katledildiler. Hunharca, zorbalıkla. Ali Uzunpınar'ın mezarı bilinmekte, katillerinden cezalandırılanlar da bulunmaktadır. Katliamın katil olarak ceza alan birkaç kişisinden olan Ali Uzunpınar'ın katilleri doğrudan katil olarak cezalandırılmışlardır. Abidin Uzunpınar, Gürün, Alaca Mezar Köyü 1962. Maraş, Abidin için herkesten farklı bir anlam taşıyordu. Burada öğrenmişti okumayı, ilk burada gitmişti sinemaya, gençliğe burada adım atmış, ilk kız arkadaşını burada tanımıştı. İlk dayağı burada yemişti yaşıtlarından, ilk parayı burada kazanmıştı. Yani bir insanın hayatında yaşanan birçok ilki Abidin burada yaşamıştı. Eğer yaşama imkanı olsaydı çok mümkündür ki Maraş çok anlamlı bir şehir olarak onun hafızasında yer alacak, hep özel kalacaktı. Son birkaç gündür Abidin'in ilklerini yaşadığı Maraş çalkalanıyordu. Bir baştan bir başa yangın yeri olmuştu Maraş. Bütün şehir yanıyordu, yürekler yanıyordu. Katliam için köylerden geliyorlardı traktörlerle. Katliamdan kurtulmak için köylere kaçıyorlardı yayan yapıldak. Olmadık, duyulmadık, yürek burkan acılar yaşanıyordu. Uğursuz günlerdi. Köylerden katliam için gelenler mahalleye hakim olmuşlardı. Nerede ne var ne yok onlardan sorulur olmuştu. Abidin normal zamanlarda sokakta arkadaşlarıyla gezebilir, oynayabilirken son iki gündür evden bile çıkamıyordu. Öğretmenlerin cenazesine katılmıştı. Törene yapılan saldırıları yaşamış, zor bela kurtularak evine gelebilmişti. Ondan sonra ev halkıyla birlikte evden çıkamamışlardı. Yani iki gündür evden çıkamıyordu Abidin. Zaman zaman pencereden bakıyordu. Bazen de kapının önüne kadar çıkabiliyordu. Her defasında arkadaşlarını görmeye çalışıyor. Onlar aracılığıyla durumu anlamak, bulabilirse bir çözüm bulmak istiyordu. Gerçi ailesinin böyle bir beklentisi yoktu. Ancak Abidin bu zor durumda bulacağı herhangi bir çözümün hayatiyetinin farkındaydı. Aradığını bulamıyordu. Pencereye, kapıya her çıktığında tanıdığı birini görüyordu ama görebildiği arkadaşı ya kendisine bakmıyor ya da aksine bakıp tehdit, küfür, hakaret ediyordu. Sanki hiç arkadaşı olmamışlar, birlikte top oynamamışlar, kız tavlamaya çıkmamışlar, sinema kapılarında beklememişler gibi. Anlaşılan Abidin'in arkadaşları da estirilen katliam havasına kapılmışlardı. Netice olarak Abidin son birkaç gündür arzu ettiği ve eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla beraber olamıyordu. Bu durumun yarattığı huzursuzlukla eve geliyor, pencerenin kenarına çekiliyor ve dışarısını izliyordu. Katliamcılar evleri yakarak, yağmalayarak geliyorlardı. Kim bilir kaç ev yakmış, kaç insan katletmişlerdi. Sabahın çok erken saatinde başlamıştı katliamın kirli, kanlı görüntüleri. Bugün yapılanlar bugün başlamış değildi. Önceden hazırlıklar yapılmıştı. Köylüler rüyalarında görüp gelmemişlerdi. Bunca silah kendiliğinden ortaya çıkmamıştı. En önemlisi saldırganların gösterdiği kendine güven, rahatlık, güçlülük ve haklılık duyguları bir anda oluşmamış, bir günde bu hale gelmemişti. Her şey büyük ve tarihsel bir planın güncellenmiş haliydi. Muhtar bir gün önce evleri basmış, hem gözdağı vermek hem de ganimet elde etmek için silah araması yapmıştı. Hatta bazı evlerde bulduğu silahlara da el koymuştu. Ayrıca Bağlarbaşı Camii imamı gerekli fetvayı vermiş, böylece katliamın meşruiyeti ve kolaylaştırılması için ilk adımlar atılmıştı. 23 Aralık kahveye patlayıcı atılması. Mahallede bir gün önce Alevilerin gittiği bir kahveye de saldırmışlardı. Cenaze töreninde yaptıkları saldırılarla tatmin olmayan güruh, mahallelere dağılarak katliamcı tutumlarına devam etmişlerdi. Bu mahalleden de Alevileri ve solculara ait olan ve doğal olarak onların gittiği bir kahveye patlayıcı atılmış, ayrıca başka saldırılarda da bulunulmuştu. Kahvenin sahibi durumu emniyete bildirmek istemişti. Muhtara giderek telefon etmek istediğini söylediyse de muhtar, kahveye yapılan saldırıyı polise bildirmek isteyen bu mağdur ve şikayetçi vatandaşa telefon çalışmıyor yalanı ile engel olmuştu. Bütün bu saldırılar ve saldırı girişimleriyle ortam hazırlığı yapılıyordu. Hem saldırganları motive edecek yalanlar üretiliyor, onların harekete geçmelerinin koşulları oluşturuluyordu, hem de mağdurların sinmesi, daha çok korkması, etkisizleşmesi isteniyordu. Bu amaçla yapılan hazırlıklardan sonra katliamın startı verilmişti. Sabah erkenden harekete geçildi. Muhtar ve imam yanlarında kurmaylarıyla gerekli son düzenlemeleri yaparak herkesi işlerinin başına gönderdiler. Camide eksik kılınan namazdan sonra katliam başlayacaktı. Öyle de oldu. Sokak artık işgal edilmişti. Görevlendirilen herkes işinin başındaydı. Uzunpınar ailesine yapılacak olan saldırı başlamıştı. Çocuklar, kadınlar katlediliyorlardı. Cennete gidecek olanların yolculuklarının ilk adımları atılıyordu. Uzunpınar ailesinin evine girilmiş, Hasan öldürülmüştü. Kardeşi Hasan'ın ölümünü kanlı gözyaşlarıyla izledi Abidin. Annesinin yürek yakan çığlıkları kulaklarını parçalıyordu. Dayanamadı, bağırdı Abidin. "Teslim oluyoruz, daha ne istiyorsunuz?" diye. 18'indeydi Abidin. Aynı anda boynundan yediği kurşunla düştü birkaç saat önce annesinin yakmaya çalıştığı sobanın dibine. Annesi Hasan'ı kucaklamış, ona ağıt yakıyordu. Abidin'in de düştüğünü görünce Hasan'ı bırakarak ona koştu. Abidin'in boynundan kan fışkırıyordu. Ne yapacak, nasıl durduracaktı? Eteğini parçalayarak dolamıştı Abidin'in boynuna. Abidin'in kafası düşüyordu annesinin elinden. Cansız gibiydi. Annesi bunu görmek istemiyordu sanki. İsrarla Abidin'in kanını durdurmaya çalışıyordu. Kendisinin yaralı olduğunu da unutmuş, Abidin'in kanını durdurmak için uğraşırken. Durduramadı kanı. Durdursaydı da bir faydası olmayacaktı. Abidin yaralarının acısıyla titriyordu. Kardeşi Hasan'ın cesedinin yanında. Kanları akmaya devam ediyordu iki kardeşin. Toplanamamış kahvaltı bezi kana boyanmıştı. Saldırganlar gelip giderken ayaklarıyla vuruyorlardı Abidin'e ve Hasan'a. Evin içi cehennem, içeridekiler zebani, ev sahipleri kurban olmuşlardı. Abidin'in öldüğünü söylediler etrafta. Hatice ana yeni duyuyormuş gibi oldu, bıraktı Abidin'i. Bir yiğitlik geldi üstüne. Saldırdı etrafında bulduğu herkese. Meydan okuyordu içeriği doldurmuş olan katillere. Yakalarına yapışıyor, yumrukluyor, olmadığı eline geçirdiğiyle vuruyordu. Onlarsa her defasında sert bir vuruşla etkisizleştiriyorlardı Hatice anayı. Uzunpınar ailesine yapılan bu hunharca saldırıda evde bulunanlardan üçü öldürülmüş, diğerleri ise yaralanmıştı. Evde bulunan her şey yağmalanmış, paylaşılmış, ev yanmıştı. Yani hülasa katliam planlandığı gibi uygulanmıştı. Sabah namazında başlayan katliam öğle namazına kadar aralıksız devam etmişti. Abidin oradan yaralı olarak alınmıştır. Ancak çok kan kaybı yaşadığı ve hastanede bakılmadığı için ölmüştür. Hatice ana muhtarın evine götürülüyor. Katliam o kadar aleni ve o kadar olağan bir biçimde yapılmıştır ki, katliamda çok sayıda kamu görevlisi denen şahıslar önemli roller üstlenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Namık Kemal Mahallesi'nin muhtarıdır. Mahallenin muhtarı burada yapılan katliamın en önemli uygulayıcılarından ve şeflerinden birisidir. Muhtar, katliamın ilk evresinde yani Uzunpınar ailesine yapılan saldırıdan sonra öğle namazı için kendi evine gider, diğer katliamcı hempalarıyla birlikte. Bütün katliam bu kadar olağan ve aleni olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu katliamcıların Uzunpınar ailesinden yaralı ve çaresiz Hatice Uzunpınar'a karşı tutumu da katliamcı ruh halinin ve katliamcı politikaların anlaşılabilmesi açısından önemlidir. İki oğlu ve eşi öldürülen Hatice Uzunpınar, yaralı oğluyla birlikte mahallenin muhtarının evine götürülür rehine olarak, üstü başı kan içinde. Muhtarın evinde kalabalık ve şenlik havası var. Saldırının değerlendirilmesi ve dökümü yapılmakta. Muhtara bilgi verilmekte. Muhtar adamlarına mermi tedarik etmenin derdinde. Katliamın devamını konuşmakta. Yapılan katliamın bilançosunu anlatıyor etrafındaki canilere. Muhtar pişkin. Yaptıklarından memnun. Birkaç dakika önce evinin içinde işlenen katliamı yöneten bu adamdı. Muhtardı. Hatice ana bağırdı muhtara. Yaptığı zalimliği haykırdı yüzüne. Neden yaptınız? Nasıl kırdınız çocuklarımı? Ne istedin kuzularımdan? Muhtar evine gelmiş, kocası ve çocukları öldürmüş bir kadının acılarına ve ilenmelerine karşı kadını azarlayarak "Git kadın, başımıza bela olma." der, elindeki silahı Hatice anaya doğrultarak. Hatice ana muhtarın pişkinliğine ve küstahlığına karşı diklenir, yakasına yapışarak hesap sorar. Buna karşı muhtar yine silahını çekerek Hatice anayı vurmakla tehdit eder, korkutmaya çalışır. Geri adım atmayan Hatice Ana, yaralı oğlunu alarak hastaneye gitmek için çıkarken katliamcı muhtar namaz kılmak için abdest almaya girişti. Sabah eksik kıldığı namazını 3 Alevi öldürerek tamamlamıştı muhtar. Sıra öğlen namazındaydı. Muhtar namaza durduğunda Hatice Ana yaralarına bez bağladığı oğlu Abidin'le evden çıkıyordu. Kendisinin yaraları kanıyordu. Kanları soğuk soğuk akıyordu vücuduna. Hatice Ana evlerine yakın yerden geçerken içeride bıraktığı iki kuzusunu ve eşini düşünerek ağlıyordu. Vakarı ağıt yakmasını engelledi. Biraz yürüdükten sonra yarasının akan kanı onu yere düşürdü, bayıldı Hatice Ana. Askerler aldılar ölülerle birlikte, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Abidin Uzunpınar'ın mezarı bilinmektedir. Maraş katliamında katilleri belirlenen birkaç kişiden biri olan Abidin'in katilleri, Abidin'i katlettikleri için cezalandırılmışlardır. İçli bir ezgi tadında yaşamak istiyorum. Her söylenişte güzelleşen. Şarap tadında sevilmek, en iyi bağ bozumlarının ürünü ve sevmek şiircesine, yepyeni bir dünya için değişmek ve değiştirmek hiç durmadan ve usulca ölmek sonra, tohuma durmuş çiçek gibi, insan olmanın sevinciyle ve sonsuz hüznüyle ardında aydınlık bir sabah bırakmanın. Kutsiye Bozoklar. Hasan Uzunpınar, Gürün, Alaca Mezar Köyü, 1964. Namık Kemal Mahallesi'nde saldırılar cenaze töreninden beri başlamıştı. İlk olarak cenaze töreninden dönen kalabalık mahallede gövde gösterisi yaparak halka gözdağı vermişti. Mahalledeki saldırıları böylece başlatmışlardı. Bu saldırılar Bağlarbaşı imamının bir Alevi öldürenin 5 defa hacca gitmiş sayılacağını belirten fetvasıyla yoğunlaşmıştı. Aynı anlarda başka bir grup saldırganlara talimat veriyordu. Solculara vurun, kim sizi durdurmak isterse onları da vurun diye. Böylece Alevilere, Kürtlere ve solculara karşı kışkırtılmış katliamcılar sokakları ele geçirmiş, marazi bir hazla katliamlarını icra ediyorlardı. Katliamın en yoğun olarak yaşandığı günde şehrin birçok yerinde başka mahallelerde kan gövdeyi götürürken katliamcılar bu mahallede hazırlık yapıyorlardı. Katledecekleri insanları yakıp yağmalayacakları evleri tespit ediyor, o evleri basıp silah araması yapıyorlardı. Bu kapsamda Alevi olan Dönatıraş'ın evini basmışlar ve bir silaha el koymuşlardı. Tüm mahallenin ve her şeyin hakimiydiler. Hiçbir yere, hiçbir güce karşı kendilerini sorumlu ve bağlı görmüyorlardı. Bütün katliam uygulayıcıları bugünün birer piyonu olduklarını değil, sınırsız bir gücün sahibi olduklarını sanıyorlardı. Ve kendisini güçlü sananların tamamının sahip olduğu hoyratlıkla davranıyorlardı. Güçlü olmanın sarhoşluğu içinde kendilerini kaybetmişlerdi. Bu saldırıların başında mahallenin muhtarı vardı. Muhtar kimlerin katledileceğini, kimlerin evinin basılacağını belirlemekteydi. Elinde devletin sunduğu imkanlar vardı. Herkesi tanıyordu. Herkesin mezhebini, etnik yapısını, evinde ne olup ne olmadığını biliyor veya tahmin ediyordu. Bütün katliam sürecinde muhtarın en yakınında yer alan biri daha vardı. Bağlarbaşı imamı olarak görev yapan bu sözlediğin adamı, öldürülen her Alevi cesedinin cenneti yakınlaştıracağını vaaz ediyordu. Katliam yaparak öldürülen Alevilerin kanını rüşvet vererek cennete gidebileceğini sanıyor, bunu anlatıyordu caminin minberinde. Katliam amacıyla sürdürülen faaliyetler gece boyunca devam etti. Gecenin erken saatlerinde köylerden gelenler küçük gruplar halde dolaşıyorlardı mahallede. Sokak aralarında, meydanlarda sabaha kadar köylerden gelenler toplanıyorlardı. Camiler, kahveler cennete gitmek için 5 Alevi öldürmek isteyenlerle dolup taşıyordu. Öldürülmeleri için herkese yetecek kadar Alevi var mıydı? Kalabalık ezan sesiyle birlikte camide toplanmaya başladı. 24 Aralık Pazar günü sabah namazı ile birlikte başladı saldırıların en yoğunu ve en öldürücü olanı. 2 gündür gerekli toplantılar yapılmış, hazırlıklar tamamlanmıştı. Şehrin her tarafında sürdürülen katliam bu mahallede de yapılmalıydı. Alevilerin, solcuların ve Kürtlerin buradan atılması, temizlenmesi hem dinen sevaptı hem de ertelenemez milli bir görevdi. Sabah namazında camide toplananlara imam namazın sünnetini kıldırmadan farzını kıldırarak burada kılınan namaz caiz değildir. Cuma günü Ulu Cami'yi yaktılar. Çevremizde bulunan CHP'li Alevi Sünnileri temizleyelim, diyordu. Kısaca ibadetlerini tamamlamak için insan katletmelerinin daha doğru olduğunu söylüyordu minberdeki imam. Fetva kutsal ve kesindi. Eksik bıraktıkları namazlarının sevabını insan katlederek kazanacaklardı. Kuşkuya, tereddüte mahal yoktu. Bunu caminin imamı minberde söylüyordu. Bu fetvadan sonra kimsenin yerinde durması, evine gidip oturması mümkün değildi. Başta imam ve muhtar olmak üzere herkes sokağa yığıldı. Camide eksik namaz kılarak çıkanlar kahvelerde sabahlamış olanlarla birleşiyorlardı. Kalabalık büyüdükçe hırçınlaşıyor, hırçınlaştıkça büyüyordu. Toplananlar mahallenin daracık sokağına sığmıyordu. Yan sokaklarda dolmuştu. Evlerde kimse kalmamış, herkes dışarı çıkmıştı. Sokakta olmayanlar katliamın hedefi olanlardı. Onlar ise saklanacak yer bulmaya veya dertlerine çare aramaya çalışıyorlardı. Evleri cehennem olmuştu kendilerine. Kalabalığın hedeflerinden birisi olan Uzunpınar ailesi uyandıkları soğuk günün sabahındaydılar. Hatice Ana sobayı yakmaya çalışıyor, bir yandan da yatakları topluyordu. Sabaha kadar süren katliam hazırlıklarını gözetlemeye çalışmıştı. Ali amca ile Hatice Ana. Korku, kaygı ve tedirginlik uykularını ellerinden almıştı. Uyuyamıyorlardı. Sabah olduğunda ayaktaydı ikisi de. Sokakta yaşananları izliyorlardı. Ne söyleyeceklerini, ne edeceklerini bilememenin çaresizliği içindeydiler. Hasan ikiz kardeşlerin birisiydi. İkizinin adı Hüseyin'di ve birlikte aynı yatakta yatıyorlardı. Hüseyin de onunla beraber okula gidiyordu. Hasan yataktan kalkmamıştı. Uyanır uyanmaz kitabını defterine almış, yatağın içinde ders çalışıyordu. Yarın okulu vardı. Henüz 12-13 yaşlarında bir ilkokul öğrencisiydi. Hasan'ın ne ölümle ne de hayatın başka bir acımasızlığıyla herhangi bir tanışıklığı yoktu. Ancak katliamcılar için bunun hiçbir önemi yoktu. Ne günah işleyecek kadar yaşayamamış olan bir çocuk olmak ne de anne olmanın saygınlığına sahip bir kadın olmak katliamcıların zulmünden azade olmayı sağlamıyordu. Hedefledikleri uzun pınarların evine yöneldiler. İçeriye ateş atılıyor, silahlar sıkılıyordu. Eve girmek için kapıyı zorluyorlardı. Girdiler içeri. Odaların kapalı kapılarını zorbaca kırarak açıyorlardı. İkiz kardeşiyle birlikte saklandıkları odada yan yana duran Hasan'ı gördü ilk girenler. Hasan çocuk masumluğuyla bakıyordu katillerine. Her katilin çıldırması için yeterliydi bu masum bakışlar. Çıldırdı Hasan'ın masum bakışlarına yakalanan katil ve ateşledi silahını. Hasan düşerken yere dudağına acı bir gülümseme yayıldı. Silahlar patlamaya devam ediyordu. Hasan'ın nazik bedeni birkaç yerinden yaralanmıştı. Hasan'ın yaralarından akan kan ikiz kardeşin üstüne akıyordu. Yere düşen Hasan'ın henüz ölmediğini umuyor, bu umudunun gerçek olmasını diliyordu anası. Kapandı oğlunun üstüne. Tutuyordu onu bir başka katil. Hasan ikinci kurşunu yediğinde üstüne vardı, onu kucaklayabildi. Kollarını doladı yerde yatan bedene. Kanıyordu her tarafı. Ses, nefes yoktu. Olamaz diye attığı çığlık kurşun sesleriyle bastırıldı. Hasan yüzündeki acı gülümsemeyle ve bakışlarındaki masumiyetle bakıyordu annesine. Annesi onu bağrına basıyor, yarasından akan kanı durduracağını sanarak eliyle kapatıyor, çırpınıyordu. Hasan'da hareket yoktu. Yaralı birini inlemesi gerektiğini hatırladı. Demek ki yaralı değildi Hasan, ölmüştü. Hatice Ana'nın kucağında, etrafına bakmayı bile aklına getirmeyen Hatice, yaralandığını çok sonra fark etti. Hatice Ana bıraktı Hasan'ı, diğer oğlu Abidin'e koşmak için. Hasan'ın hayalleri de vardı, Hasan'la birlikte ölen, sade, küçük ve çocukça. Hasan'ın ne Kaf Dağı'nın ardında bir işi vardı, ne de Ferhat gibi sevdiği için dağları delmek istiyordu. Annesini, ikiz kardeşini ve babasını seviyordu. İstediği ve en büyük hayalim dediği ise sevdiklerini mutlu edebilmekti. Babası okumasını istiyordu, annesi de. Okuyacak, mühendis olacaktı. Bunu yapacağına çok inanıyordu. İkiz kardeşiyle birlikte yapacaklardı bütün yapacaklarını. O da aynı şeyleri düşünüyordu, o da mühendis olacaktı. Zaten her defasında bu konuları birlikte konuşuyorlardı. Ayrıları gayrıları olmazdı, olmuyordu. Şimdi bütün bu küçük hayaller geride kalmış veya ölmüştü. Sahi ölen hayallerinde mezarı var mıydı? Hasan'ın hayallerinin mezarı neresidir mesela? Bütün ikizlerde olduğu gibi özellikle yeni tanıyana karıştırıyorlardı Hasan'la Hüseyin'i. Hangisi Hasan, hangisi Hüseyin ayırt edemiyorlardı. Hasan'ın ikizi Hüseyin yaralı kaçabilmişti. Kardeşi Hüseyin bu katliamda bir biçimde ölümden kurtulmuştu. Ancak Hüseyin ne katliamı, ne de katliamda öldürülen babasını ve ne de ikiz kardeşi Hasan'ı unutmamıştı. Üstüne akan Hasan'ın kanı hep gözlerinin önündeydi. Onun konuşmadan, sessizce yanaklarına süzülen yaşları silemeden ölmüş olmasını kendince anlamlandırmaya çalışıyordu. Böylesi bir ölümün kabul edilemeyeceğini söylüyordu. Hasan vurulduğunda Hüseyin de vurulmuş gibi oldu. İkizlerin aynı anda aynı duyguları yaşadıkları söylenirdi. Doğruydu bu. Vurulan Hasan'ın acısını Hüseyin de yaşıyordu. Hüseyin katliamda ölmedi ama katliamın acılarını daha çok ve sürekli yaşadı. Hep Hasan'la birlikte olduğunu hayal ediyordu. Hiç yalnız bırakmıyordu Hüseyin'in hayali. Ne zaman insanlar yanından ayrılsalar hemen Hasan gelir yanına otururdu. Birlikte konuşurlardı. Neler yaptığını anlatırdı Hasan'a. Onsuz yaşamın ne kadar zor olduğunu söylerdi. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Neden beni yalnız bıraktın diyordu her beraberliklerinde. Kimseler anlamıyordu Hüseyin'i. Herkes bir açıklama yapıyor, bir yol gösteriyordu. Ama hiçbir yol Hüseyin'i ikiz kardeşi Hasan'a götürmüyordu. Hüseyin böyle anların bazılarında ne vardı sanki Alevi olmakta diyordu. Mesela sorsalardı bana, seni öldürmeden önce senin yaşaman için Alevi olmaktan vazgeçebilirdim. Sünni olurdum, solculuktan da vazgeçebilirdim. Ne vardı seni öldürmeden sorsalar diye. Ne vardı seni öldürmeden sorsalar diye. Hüseyin kardeşinin acısına ve hasretine daha fazla dayanamadı. Birkaç yıl sonra Ankara'nın soğuk bir gününde bir apartman odasında yokluğuna dayanamadığı ikiz kardeşine gitti. Hüseyin'in bedeni bulunduğu odanın içinde bir ipin ucunda boşlukta sallanıyordu. Gece karanlık ve ayazdı. Evin içinde bile ateş yağmadan durulamıyordu. Tıpkı Hasan'ın öldürüldüğü gündeki gibi. Hüseyin'in ölümü için katil aranmadı. Hasan'ın katilleri de bulunamadı. Katliamcılar katliamcı katil değillermiş. Sadece sebebiyet vermişler. Vahşi bir katliamın bu şekilde üstü örtülmüştür. Mazlumların hakkaniyetli adaleti bu katliamı hiç unutmayacak hesabı görülene kadar. 23. ayrımın sonu sayfa 409.